bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Güneş yiyen çingene, Buket Uzuner, Remzi Kitabevi 11. basım, Kasım 1998, okuyan Ferda Tarı. Güneş yiyen çingene, Türk öykü sanatına zengin düş gücü, dinamik ve şaşırtıcı üslubuyla yepyeni bir renk katan Buket Uzuner'in 9 öyküsünden oluşuyor. Genç, modern ve kentli diye tanımlanan anlatımıyla Buket Uzuner bu kitabında gülmek ve düşlemek eylemlerini ciddiye almamızı öneriyor. Güneş yiyen çingene erişilmeyecek hiçbir şey yoktur. Çünkü aslında her şey insanın kafasındadır. Güneş bile erişilmez değil artık diyor. Ve her zamanki gibi bütün bunları özgün kara mizah ve güler yüzlü ciddiyet renkleriyle anlatıyor Buket Uzuner. Bir kadınla bir erkeğin güçlü bir dostluk ve hayranlık kadar derin bir aşk ve duyarlılıkla çıkacakları uzun yolculuğa dair düşlerimde bana coşkuyla eşlik eden Ali Murat'a. Mor ve Ötesi. Karla. Hiç kullanılmamış bir zamanın göz kapaklarını açıyorum. Nilgün Marmara. Tıpkı babaannemle annemin bir karışımısın sen. Herhalde hiçbir kadının kocasından duymak istemeyeceği sözün daha kötüsü bu olmalı. Annesine benzemekten daha kötüsü. Neyse ki kocam değil. Polis kapıyı kıracak, açmam için bağırıyor. Korkuyorum. Erkekler korkmaz diyorlar ama babaannem, erkekler de bal gibi korkar oğlum. Ancak akıllılar korkmaz diyor. Bal gibi korkuyorum. Polis kapıyı yumrukluyor, içeride olduğumu bildiğini, açmazsam kapıyı kıracağını bar bar bağırıyor. Babaannem kendisinden başka hiç kimseye kapıyı açmamamı tembihledi. Sıkı sıkı. Taş kesilmiş yatağımın içinde oturup bekliyorum. İstesem de hareket edemem artık. Annemin de gözleri farklı renklidir. Biri koyu kahverengi, öbürü yeşil. Saçları da tıpkı seninki gibi siyah. Sanki elimle koymuş gibi gelip seni buldum yani. Ben saçlarımın bal rengini babaannemden, gözlerimin mavisini babamdan almışım. Bu karışıklıkta bir çocuğumuz olursa kedimiz duman rengi rengarenk doğar herhalde. Fransa'yı da işgal edecekler. Yakında buraya da gelecekler. Kimse durduramıyor onları. Kahverengi ceketleri, gamalı haşları ve serses tonları ile gelecekler. O zaman beni, annemi ve babamı öldürecekler. Belki babama dokunmazlar. O çingene değil. Ama annemin kızı olduğum için ben de yarı çingeneyim ve halbuki biz Yahudi değiliz, inançlı Katolikleriz biz. Tanrı'nın oğlu Kutsal İsa'ya inanır, ermiş Meryem'e dua ederiz. Yine de Yahudiler gibi esmeriz nedense. Almanlar sarışınları seviyorlarmış. Acaba annemle saçlarımızı sarıya boyasak esmer olduğumuz için bizi affederler mi? Ah bu Almanlar. Almanlar, Almanları sevmiyorum. Hiçbir zamanda sevmeyeceğim. Asla. Fransız annem. Alman babama rastladığında 16 yaşındaymış. Babam 15. Ertesi yıl ben doğmuşum. Az daha belki de az sonra dünyanın en genç kaynanası benim kim olacak? Annem hiç Almanca bilmiyormuş. Babam da Fransızca. Hoş zaten o sırada babamın ağzı burnu sargılar içindeymiş. Konuşamıyormuş ya. Annemin hasta bakıcılık yaptığı klinik bozması harabe, daha çok direnişçi Fransızların gizlice tedavi edildiği bir yermiş ama görünüşü kurtarmak için bazı yaralı Almanları da alıyorlarmış. Babam da oraya düşmüş işte. Şimdi ikisi de birbirlerinin dilini çok iyi konuşurlar. Bizim kedi duman rengi rengarenk çocuğumuz Fransızca, Almanca, Türkçe, bir de bizim anlaştığımız İngilizceyi sökmek zorunda kalacak demek ki. Biliyorum, bana aşık değilsin. Hiç de olmayacaksın. Dur sözümü kesme. Biliyorum, yalnızca çok iyi dostuz biz. Ama aşktan bahsediyorum ben. Yani yüreğimdeki ateşten. Bir de şu karnındaki bebeği babasız doğurmanı istemiyorum. İkimiz de biliyoruz ki o yakışıklı serserinin geri dönmeyecek. Madem iki arkadaşız, birbirimize yardımcı olmalıyız. Eğlen benimle, bebeğe baba olayım, benim de bir ailem olsun. Yo yo, yalnızca aynı evde yaşayacağız. Her şey eskisi gibi kalacak, söz veriyorum. Sonra ne kadar güçlü olursan ol, babasız çocuk doğurmanın zorlukları... Babaannem 1930'larda Almanya'da, senin 80'lerde Türkiye'de olduğun kadar güçlü bir kadınmış. Acaba ben babasız bir çocuk doğurmaya cesaret edebilir miyim? Sonra babaannem o güzel insanla evlenmiş ve babam doğmuş. Tabii herkes onları çok sevişen bir çift sanıyor. Bir kez bile sevişmemişler. Babaannem benim üstüme yemin etti. Babama gelince, öz be öz babasını herhalde bu kadar çok sevemezdi. Çocukluğum bu hiç tanımadığım üvey dedemin ne dehşet engiz bir sevgi ustası olduğunu dinlemekle geçti. Zaten kan bağı dediğin nedir ki? Kan yoğun bir sıvıdır yalnızca. Hitler'in bir ruh hastası olduğunu göremeyen milyonlarca insanla aynı pasaportu taşıyorum. Deli, tehlikeli bir deli o. Kötü, çok kötü şeyler olacak. Daha kötüsü artık olmaz dedikten sonra, kötü şeyler yani. Nimize gerek Polonya, Fransa, Macaristan, İsveç, Norveç, şimdi de Rusya. Alman olmaktan utanabileceğimi hiç düşünmemiştim. Hep gurur duyardım bununla oysa. Birisi çıkıp durdurmalı bu deliği. Birisi yok etmeli bu manyağı. Neden pek çoğumuz sessiz kaldı bu adamın yükselişine? Yalnızca korku mu? Hepimiz bu sessizlikle desteklemedik mi onu? Ve faşizmi. İlgisizlik sessizliğin erkek kardeşi. Lanet olsun sana. Lanet olsun ki kimse ilgisiz ve sessiz kalmasın dünyada bundan böyle. Ama hayır, ben direneceğim. En yakın dostum, çocuğuma babalık eden o güzel insan, gamalı haçın çarpık kollarında donarak öldü. Ama oğlumu kaybetmeye direneceğim. Oğlumu asla askere alamayacaklar. Asla. Babam 15 yaşından 5 gün aldığında kapıya Naziler dayanmışlar. Babaannem bu ideolojiye oğul vermem dedikçe arkadaşları yalvarmışlar. Naziler kurşuna dizeceğine bırak savaşa gitsin. Hiç değilse kurtulma şansı var. Bir insanın ancak savaşta kurtulma şansı olması ne korkunç değil mi? Böylece babam savaşın son günlerine doğru Nazi üniformasıyla asker olmuş. Aklın alabiliyor mu? Yani ben eski bir Nazi'nin oğlunu mu seviyorum şimdi? Herkes o çirkin bayrakları, göbeğindeki çirkin siyah lekeye karşın gururla pencerelerini asıp, kanları yeni yıkanmış üniformalarıyla geçit resmi yapan Nazi askerlerini seyrederken, 38 yaşındaki ben Ingrid, oğlu Nazi üniformasıyla savaşa, eline eli değmemiş kocası, aynı üniforma içinde cehennemin dibine gönderilmişken, balkonuma o bayrağı asmadığım için belki de birazdan kurşuna dizileceğim. Bayrağınız acı, mutsuzluk ve kusmuk kokuyor sizin be. Bayrak asmamı mı istiyorsunuz? Peki ulan, atacağım bayrağınızı. Alın işte bayrak sizi. Biliyor musun babaannem balkonuna ne asmış o koskoca Nazi geçit töreninde? İmkansız, tahmin edemezsin. Ne mi asmış? Donunu. Evet, donunu asmış. Ne kadın değil mi? Hemen yakalamışlar tabii. Bizimkinde korkudan eser yok. Zaten oğlundan da ümidi kesmiş, pislik içinde yaşamaktansa diyormuş. Ama savaşın sonlarıymış. Dökülme döneminin paniğiyle Ingrid'i biraz hırpalamış, anarşist diye fişlemişler. Daha sonra bu damga başına epeyce iş açtı ya. Ne yaman kadın değil mi? Ne cesaret, ne hayal gücü, ne kara mizah ama... sen de yaparsın aynı şeyleri vallahi, hiç kuşkum yok. Babaannemden izler buldukça iyice tutunuyorum sana ey Akdenizli kadın. Ah evet, harika bir babaannem var. Ben de onu seviyorum ama ona benzemek istemiyorum. Çünkü her akıllı kadın ne olursa olsun ille de kendi olmak ister. Kendi annesine sırılsıklam hayran bir kız bile eğer akıllı bir kadın olabilirse tıpatıp annesine benzetilmekten hiç haz etmez. Kadınlar kendileri olabildiklerince güzeldirler. Ama bunu sana söyleyemiyorum. Sen babaannenle sevişemeyeceğin için benimlesin belki de. Bu sarsıntı da ne? Gene mi hava saldırısı var? Sirenler, düdükler böyle gürültü yaparlarsa annemle babamı uyandıracaklar ama. Zaten son zamanlarda hiç uyumuyorlar. Annem sürekli ağlıyor. Babam onu avutuyor. Bana belli etmiyorlar ama artık 14 yaşındayım ve her şeyi anlıyorum. Annem çingene olduğu için onu öldürmek istiyorlar. Babamsa hem çingeneyi devli hem de resistansı destekliyor. Ben yarı çingene, yarı ari. Ben Katolik bir Fransızım. Ne olmuş yani? Çingeneler insan değil mi? Annemin güzelliğine hayran olmayan erkek var mı sanki? Oh mon dieu, lütfen bizi koru. Annemi, babamı, köpeğim Simpi'yi koru. Nazileri yok et. Hayır hayır, bütün Almanları yok et. Hepsi kötü onların. İyi ama neden bu sirenler böyle uzadı bu gece? Susanıza pis sirenler. Annem ve babam uyuyorlar. Simpi de ne çok havlıyor böyle. Gidip susturayım şunu. Annemler uyanacak. Sus Simpi, sus kızım. Annem bahçeye çıkar çıkmaz evlerine düşen bomba evi de anneannemi ve dedemi de yok etmiş. Ne dram değil mi? Küçücük bir kız savaşın ortasında yapayalnız kalıyor. Annesiyle babası kollarında saatlerce can çekişerek ölüyorlar. Ama çok güçlü bir kadındır annem. Güçlü kadınlara bayılıyorum. İşte o gün kendine söz veriyor ve hastalara, yaralılara yardımcı olmayı kafasına koyuyor. Sınırdaki küçük klinikte çalışmaya başladığında 15'indeymiş. Ertesi yıl babam yaralı olarak oraya getirildiğinde Almanlardan nefret eden annem anestezisiz bacağı kesilen babamın yaşaması için dualar edip kendini parçalamış. Babama yaşam direncini annem kazandırmıştır. Anneme insanlara değil ideolojilere karşı olmasını öğreten de babamdır. Onlar hala birbirlerine aşıktırlar ve ben gerçek bir aşk çocuğuyum. Ne keyifli bir ayrıcalık değil mi? Acaba küçük Catherine'in çingene annesi ve bu çingeneye aşık babası aylardır bir lokma uyuyamazken sirenlerin hiç susmadığı o gece nasıl mışıl mışıl uyuyabiliyorlardı? Belki de huzurlu bir sonsuzluğa doğru baş başa bir yolculuğa çıkmak üzere hünerli çingene ellerinin hazırladığı uyuşturucu bitki özlerini çiğneyerek ya da bir avuç uyku ilacını. Ne kızları Catherine ne de şimdi karşımda oturan hiç tanışmadıkları torunları Klaus böyle bir olasılığı hiç düşündüler mi acaba? Bilmiyorum. Bunu ona söylemeye de kıyamıyorum. Öyle saf, öyle inançlı ki hikayesini bozmaya niyetlenmiyorum bile. Gel bak, adalar göründü. Prens adaları bunlar. Yeni yıla bu adalarda gireceğimiz için çok mutluyum Yasemin. Hem bu kez İstanbul'un değişik bir parçasını keşfedeceğim, hem de gelsene şöyle yanıma, hem de yeni yıla seninle baş başa bir adada girmek fikri çok erotik çağrışımlar uyandırıyor bende. Ne saçma değil mi? Yani denizle çepeçevre sarılmış, toprakla inintisi kopuk bir kara parçası cinsel duyarlılığımı artırıyor benim. Beni dinliyor musun sevgilim? Bak şu ilk ada Kınalı Ada olmalı. Doğru mu? Dur haritama bakayım bir. Ne düşünüyorum biliyor musun canım? Ne kadar Almanım ben. Tartışılır bu ama. Çok aptal buluyorum bu ulusu. Ya da ulusumu diyeyim ki ne cesur olduğumu anla. Yani güneye geleceğiz diye bütün yıl programlar yaparlar. Sonra da bütün zamanlarını güneş altında bir hipotermos gibi yatarak boşa geçirirler. Müzeleri, camileri, paket programı bozmaya cesaret edemeyen protestan ahlakları yüzünden geziyorlar ha. Sen beni dinlemiyorsun Yasemin. Çok mu konuştum yine? Seni dinleyemiyorum. Aklım, Alman babaannem Ingrid'la onun yarı çingene Fransız gelini Catherine'de. Böylesi güçlü iki kadının yetiştirdiği, senin gibi güzel bir erkeği seven ben, galiba biraz da o kadınların büyüsüyle sana tutuldum. Biraz mı? Respinder'i seviyorsun ama onun film çekerken nasıl bir diktatör olduğunu görseydin belki de soğurdun ondan. Geriye insanın yalnızca yarattıkları kalıyor diyeceksen eğer ben de sana soracağım. Bir sanatçının yaşamını ve kişiliğini nereye kadar eserlerinden soyutlayabilirsin diye. Fassbinder'le bir kez aynı sette çalıştım ve her şey bitti. Klaus'un bana anlatacağı pek çok ilginç deneyimi var. Set işçiliğinden kameramanlığa, kamyon şoförlüğünden pilotluğa dek yapmadığı iş, dört kıtada görmediği ülke, aşık olmadığı birbirinden cesur ve güçlü kadın kalmamış. Fakat beni daha çok o iki kadını ilgilendiriyor. Ingrid ve Catherine. Oğlumu tahta bacakla karşımda görünce az daha bayılacaktım. 16 yaşında küçücük bir çocuk. Tek bacağı yok. Kocaman bir erkek. Tek bacakla yaşama meydan okuyor. Nasıl oluyor da umutları, hayalleri ve yaşama sevinci böyle taptaze yeşil kalabilmiş? Yanıt: Catherine. Ah benim güzeller güzeli gelinim. Küçük kızım. Sana en değerli şeyimi, oğlumu borçluyum ben. Onu ilk kez ben, ikinci kez sen doğurdun. Yürekten ve beyinden doğum, uterustan doğum yapmaktan daha zordur. Çünkü bu sonuncusunun kocaman bir ağzı var. Babaannemle annem arasındaki dostluk dillere destan olmuştur hep. Anne kız olsalardı böylesi yaşanamazdı. Birbirlerine kendi dillerini öğrettiler. Birbirlerine anne ve kızım diye hitap ettiler ve evin içinde Amor'la Libe'yi kardeş kıldılar. Babaannemin annemin çingeneliğiyle gurur duyuşunda hep Nazi ideolojisine en somut başkaldırının kokularını duydum ben. Kötü mü? Niye olsun? Derken ben doğmuşum. Tam anlamıyla yokluğun, yoksulluğun ve işsizliğin içine. Sakat bir oğul, yarı çingene yabancı bir gelin ve bir de bebek torun. Acaba Ingrid 40 yaşında hala genç bir kadınken savaş sonrası Almanya'nın utanç duyduğu yıkıntılar arasında bütün bunları nasıl yaşıyordu kendi içinde? Babaannemin sevgilileri oluyormuş tabii. Güzel bir kadındı. Beni elimden tutup gezdirmeye çıkarttığında sokakta erkeklerin babaanneme baktığını görürdüm. Uzun boyluydu. Fabrikalarda çalışa çalışa kolları çok güçlenmişti. İri kıyım erkeklerin açamadığı kapıları açar, yükleri taşır, bilek güreşinde patır patır yenerdi onları. Çok gururlanırdım onunla. Sevgililerini eve getirmezdi. Biraz büyüdüğümde sevgilisi olduğunu sezdiğim erkeklerle bira içmeye giderken bazen beni de götürürdü yanında. Eli eline değmeden ölen kocasından sonra bir daha hiç evlenmedi. Bak kızım, böyle ağlamakla hiçbir sorunu çözemezsin. Anneni düşün, beni düşün. İkimiz de yenilgiyi kabul etmedik. Şimdi sıra sende. Madem kocan takma bacağına alışamıyor, madem onu takmayı unutup sokağa fırlıyor ve yolun ortasında eksik bacağını fark edip günlerce sürecek bir bunalıma sürükleniyor, senin güçlü olman gerekir. Oğlumu tanırım. Güçlü, kuvvetli bir çocuktu. Çalışmayı severdi. Şimdi yarım bir adam ve buna alışamıyor. Bütün bunalımı bu. Seni ve küçük Klaus'u çok seviyor. İnan bana güzel kızım. Burada iş bulmak olanaksız. Al kocanı, kalkın gidin Münih'e, Frankfurt'a, Hamburg'a, nerede iş varsa girin çalışın. Bu onu mutlu edecektir. Ben Klaus'a bakarım. Hiç merak etmeyin siz. Unutma Catherine. Kadın olmak, ağlamaktan korkmadan ve böbürlenmeden kuvvetli olabilmektir. Ben yıllarca annemle babaannemi karıştırarak büyüdüm. Babaannemi annem, annemi babaannem sanarak. İki kadının sevdiği iki erkek. Bu iki oğul. Bir koca eder. Acaba bu iki erkek kaç kadını sevdiklerinin ayrımında oldular mı hiç? Hey şuraya bak. Balıkçı sandallarının çektiği şu küçük koyun üzerine batan güneşi görüyor musun? Ne güzel değil mi? Bak kışın ortasında yeni bir yıla girerken biz adada baş başayız. Sen ve ben. Sen cesur ve korkak, akıllı ve saf, duygulu ve kaygısız, sosyal ve içe dönük, inatçı ve uysal, dengeli ve marjinal, yaşama sımsıkı ve pamuk ipliğiyle bağlı, kımıl kımıl ve durgun, berrak ve bulanık genç kadın. Bir gün Türkiye'den bir kadın seveceğimi hiç bilmezken, hele babaannemle annemin böylesi damıtılmış bir bileşimini. Gel yanıma şöyle. Bak güneşin önünde kış akşamına kafa tutan güzel renkler ne inanılmaz bir uyum oluşturuyorlar. Morlar, uçuk eflatunlar, pembeler, dalgın maviler, sabırlı griler. En baskını mor sanki. Farkında mısın? Mor gerçekten de dişi bir renk. Mor ötesi çuvallar içine gizlenmek isterdim. İçeriye gök sızmazdı. Dantellere sarardık, maviye bulardık. Onları ve korurduk özenle. Dur, nereye gidiyorsun? Gel, kaçırma güneşin batışını. Hiçbir güneş batışı birbirinin aynı değildir. Nen var senin? Neden böyle dalgınlaştın? Keyifsizleştin son günlerde. Yanlış bir şey mi yaptım? Kırdın mı seni? Kadınların mor renkli olduklarını söyledim diye mi bozuldun? Hiç anlamıyorum. Hey, dur gitme. Uyurken odada çıtırtılar duydum. Babaannem evde değil. Salça fabrikasının gece vardiyasında. Annemle babam Hamburg'da çalışıyorlar. Evde yalnızım. Gece simsiyah, uzun ve ben 6 yaşındayım. Korkuyorum. Benim korkumu önleyecek tek kişi var, babaannem. Ama o da evde yok. Titriyorum. Buz gibi oldum. Üşüyorum. Tıkırtılar devam ediyor. Altımı ıslatıyorum. Yüksek sesle bağırıyorum. Babaanne, çabuk gel. Burada bir yabancı var. Kapı kapanıyor. Derin bir soluk alıyorum. Oh! O günden beri yaşantımda ne zaman içinden çıkılmaz bir duruma düşsem, rüyamda hep bir hırsız görürüm ve inanmayacaksın ama altımı ıslatırım. En yakın yabancı sendin. Daha sürülmemişken ışığın biberi yaramıza, yabancıların en yakınıydın sen. Polis kapıyı çalmaktan vazgeçti. Yarım saat sonra geri geldiklerinde babaannem de vardı yanlarında ve kapıyı açmamı o istediği için açtım bu kez. Polislerin ortasında gülümsüyordu bana. Tutuklanmıştı. Bir kahvede üç erkekle kağıt oynarken oyun arkadaşları savaştan henüz çıkmış, Almanya'nın yorgunluğunu ve yoksulluğunu konuşuyorlarmış. Bir tanesi Hitler'in aslında kötü birisi olmadığını, gerçek Almanlara daima iş ve eğitim olanağı sağladığını söylemiş. Öbür ikisi de bunu destekleyince babaannem üç erkeği hastanelik edene kadar dövmüş, ısırmış, tırmalamış. Düşünebiliyor musun manzarayı? Herifler şikayetçi olunca babaannemi tutuklamışlar tabii. Ne kadın be! Polis babaannemi içeri atıp beni de bakım evine götürmek için geldiğinde ben kapıyı yalnızca babaanneme açarım dediğim için gidip onu getirmişler. Babaannemin yüzündeki gururlu pırıltıyı asla unutamam. Neden babaanne ve annesine böyle takıldım kaldım? Neden anlattığı başka hiçbir şey ilgilendirmiyor beni artık?